Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 26.
Ayrıca da Anna'daki fiziksel heyecan ona da bulaşıyordu. Yumuşak ve uysal bakışlarla ona baktı, elini öptü, kalktı, sessizce tarıçada yürümeye başladı. Kararlı bir biçimde Anna'ya doğru gelerek, ''Ne ben ne de siz, bizi bir eğlence olarak gördük.'' dedi. ''Şimdi o kez çıktığımız bu yalanı bir son vermemiz gerek.'' ''Son vermek mi? Nasıl yaparız Alexey?'' diye sordu yavaşça. Genç kadın rahatlıyor, yüzü sevecen bir gülümsemeyle parlıyordu. ''Kocanızı bırakıp yaşamımızı birleştirerek.'' ''Zaten birleşmiş değil mi yaşamımız?'' dedi belli belirsiz bir sesle. ''Evet ama tümüyle, kesinlikle birleştireceğiz.'' ''Ama nasıl yaparız Alexey? Söyleyin nasıl?'' dedi acı bir alayla. ''Böyle bir durumdan kurtulma yolu var mı? Kocamın karısı değil miyim ben?'' ''Her yolun bir çıkışı vardır. Karar vermek gerekir yalnızca. Yaşadığın bu durumdan daha iyidir. Herkes kocan ve oğlun yüzünden nedenle acı çektiğini görüyor.'' ''Hayır, kocam yüzünden değil.'' dedi gülümseyerek. ''Ondan haberim yok. Düşünmüyorum onu. Benim için yaşamıyor artık.'' ''Gerçeği söylemiyorsun. Seni tanırım. Onun için de acı çekiyorsun.'' ''Ama onun hiçbir şeyden haberi yok.'' dedi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Gözlerinde utanç gözyaşları belirdi. Ekledi. ''Ondan söz etmeyelim.'' 23. Ronski daha önce pek çok kez fazla üstelemeden Anna'yı ilişkilerini ciddi olarak gözden geçirmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Her seferinde sanki bu konuda açıklığa kavuşturamadığı ya da kavuşturmak istemediği bir şey varmış ya da konuşmaya başlar başlamaz gerçek Anna'nın yok olup yerini Ronski'nin sevmediği ve korktuğu bir kadın alacakmış gibi genç kadının sorularına yanıt verdiği şu andaki bilinçli uçarılığıyla karşılaşmıştı. Ama bugün işi sonuna kadar götürmeye kararlıydı. Ronski her zamanki karardı ve sakin sesiyle ''Bilsin ya da bilmesin, bizi ilgilendirmez bu.'' dedi. ''Yapamayız. Özellikle şu anda. Burada kalamazsınız.'' ''Sizce ne yapmalıyım?'' diye sordu aynı alaycı hafif ses tonuyla. Ronski'nin gebeliğini hafife almasından çok korkan genç kadın, şimdi onun bu yüzden bir karar alınması gerektiği sonucuna varmasına üzülmüştü. Ona her şeyi itiraf edip terk etmek gerekir. ''Çok güzel. Bunu yaptığımı varsayalım. Ne olacağından haberiniz var mı? Size söyleyeyim öyleyse.'' Az önce çok tatlı olan bakışlarında korkunç bir alay parlıyordu. ''Ya, demek başka birini seviyorsunuz ve onunla yasa dışı bir ilişkiniz var.'' Kocasının aynen taklit ederek onun yaptığı gibi yasa dışı sözcüğünün üzerine basıyordu. ''Böyle bir davranışın cinsel, toplumsal ve ailesel yönden getireceği sonuçları size söylemiştim. Şimdi utancınızın meyvesine bir ad veremem.'' ''Peki ya oğlum?'' diye ekleyecekti ama bu konuyla alay edemezdi. İşte söyleyeceği bu ya da buna benzer şeyler, kısacası o devlet adamı tavrıyla açık ve kesin bir dille beni bırakamayacağını ama rezalet çıkmasını önlemek için tüm tedbirleri alacağını söyleyecektir. Dedikleri de sakin sakin ve aynen yapacaktır. ''Olacak bunlar. O bir insan değil, bir makine. Hele kızdığı zamanlar kötü bir makinedir.'' diye ekledi. Kişiliğinin en ince ayrıntıları ve konuşma biçimiyle Alexey Alexandrovich'i anımsamıştı. Onda kusurlu bulduğu her şeyi suç gibi gösteriyor ve kendisinin de kocasına karşı suçlu olduğu korkunç suç yüzünden onu hiç bağışlamıyordu. Ronski tatlı bir sesle onu yatıştırmaya çalışarak, ''Anna, ama yine de ona her şeyi söylemek gerekir ve sonra da göstereceği tepkiye göre davranmak gerekir.'' dedi. ''Ne yaparız? Kaçalım mı?'' ''Neden olmasın? Böyle yaşamak olanaksız bence. Kendim için söylemiyorum. Sizin acı çektiğinizi biliyorum.'' ''Evet, kaçmak ve nikahsız karınız olmak.'' dedi Anna öfkeyle. ''Anna!'' dedi Ronski tatlı bir sitemle. ''Evet, nikahsız yaşamak ve her şeyi yitirmek.'' Yeniden oğlundan söz etmek istiyor ama bu sözcüğü bir türlü söyleyemiyordu. Ronski, Anna'nın güçlü ve namuslu kişiliğiyle bu ikiyüzlü duruma nasıl dayandığını ve ondan kurtulmayı istemediğini anlayamıyordu. Bunun asıl nedeninin adını söyleyemediği oğlu olduğunu düşünemiyordu. Oğlunu ve ileride babasını terk eden annesine karşı Seryoja'nın nasıl davranacağını düşündüğü zaman öylesine dehşete kapılıyor, bir türlü mantıklı düşünemiyordu. Ama gerçek bir kadın olarak boş sözler ve yapay bahanelerle kendini yatıştırmaya çalışıyordu yalnızca. Bunu her şeyin geçmişte olduğu gibi oğlunu öldürmek için yapıyordu. Anna birden Ronski'nin ellerini tutarak sevgi dolu içten bir sesle, ''Yalvarırım, senden bunu istiyorum.'' dedi. ''Bana bundan söz etme, hiç.'' ''Ama Anna, hiçbir zaman, bırak ben yapayım. Durumun tüm çirkinliğinin, tüm korkunçluğunun farkındayım. Ama bunları düzeltmek düşündüğüm kadar kolay değil. Bırak bildiğimi yapayım. Bana bir daha söz etme bundan, hiç.'' ''Veriyor musun?'' ''Yo, yo, söz ver bana.'' Her şey için söz veriyorum. Ama özellikle bana söylediklerinden sonra içim rahat olmaz. Sen sakin olamazsan ben de olamam. Ben mi? Evet, kimi zaman acı çekiyorum. Ama bana bundan hiç söz etmezsen bu da geçer. Bundan söz edince acı çekiyorum ya. Anlamıyorum, dedi Ronski. Yalan söylemenin sana ne kadar zor geldiğini biliyorum, dedi Anna. Bu yüzden acıyorum sana. Benim yüzümden yaşamını alt üst ettiğini düşünüyorum sık sık. Şu anda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Benim yüzümden ne kadar acı çekiyorsun. Mutsuzluğuna neden olduğum için kendimi bağışlayamam. Ben mi mutsuzum, dedi. Ona yaklaşıp sevgi dolu bir gülümsemeyle baktı. Ben açken yiyecek verilen biriyim. O belki üşüyor, belki giysileri yırtık ve bundan utanıyor ama mutsuz değil. Ben mi mutsuzum? Hayır, benim mutluluğum sensin. Yaklaşan oğlunun sesini duyunca taraçaya doğru çabucak baktı ve birden ayağa kalktı. Bakışı Ronski'nin tanıdığı bir alevle yanıyordu. Hızlı bir hareketle yüzüklerle dolu güzel ellerini kaldırdı, onun başını tuttu, yüzüne dikkatle baktı ve gülümseyen açık dudaklarını yaklaştırarak Ronski'nin gözlerini, dudaklarını öptü, sonra geri itti. Gidiyordu. Ronski onu tuttu. Ne zaman? Diye mırıldandı ona tutkuyla bakarak. Bugün saat 1'de, dedi Anna. Derin derin iç çekerek hızlı ve çevik adımlarla oğlunu karşılamaya gitti. Yağmur Seryoje'yi büyük bahçede yakalamıştı. Yaşlı hizmetçiyle bir çardağın altına sığınmışlardı. Hadi güle güle, dedi Anna Ronski'ye. Az sonra yarışa gideceğiz. Betsy gelip beni alacağını söz verdi. Ronski saatine baktı ve aceleyle gitti. 24. Ronski, Karenina'ların taraçasında saatine baktığı zaman öylesine heyecanlı, aklı öylesine doluydu ki kadranda iğneleri görmüş ama saatin kaç olduğunu anlayamamıştı. Yola çıktı, çamurda yürüyerek arabasına doğru gitti. Anna'nın düşüncesiyle aklı öylesine doluydu ki saati düşünemiyor, Bryanski'ye gitmek için zamanı olup olmadığını kendi kendine soruyordu. Sıkça başına geldiği gibi belleğinin neyin ardından ne yapılacağını anımsatan düş yeteneği kalmıştı yalnızca. Arabacı ıhlamurların koyu ve eğik gölgesinde uyukluyordu. Ronski, terli atların üzerinde vızıldayan sineklerin çizdiği dairelere hayranlıkla bakıyordu. Sonra adamı uyandırıp arabaya atladı ve Bryanski'ye gitmek için buyruk verdi. Ancak 7 vers yol aldıktan sonra kendini toparladı, saatine baktı, 5:30 olduğunu görünce geç kaldığını anladı. O gün birçok yarış yapılıyordu. İmparatorluk Muhafız Alayı subaylarının yarışları, 2 verslik, 4 verslik yarışlar ve sonunda Vronski'nin katıldığı engelli yarış. Bu yarışa yetecek kadar zamanı vardı ama Bryanski'ye uğrarsa bütün saray halkı geldikten sonra hipodroma varacaktı. Bu da doğru olmazdı. Yine de Bryanski'ye uğrayacağını söz verdiği için arabacıya buyruk verip sözünü tutmakta direndi. Bryanski'de 5 dakika kaldı. Dönüşte arabanın hızlı gidişi onu yatıştırdı. Anna ile ilişkisindeki tüm zorluklar, konuşmalarının sonunda aklında kalan belli belirsiz şeylerin tümü birden yok oluverdi. Genç subay heyecanla karışık bir zevkle yine de zamanında yetişeceği yarışlara kaptırıyordu düşüncelerini. Ama zaman zaman bu geceki buluşmanın vaat ettiği mutlulukla aklı karıştı. Hipodroma yaklaşırken yarışları izlemek için villalarından, Petersburg'dan ya da çevreden gelen arabaları geçerken Ronski'nin aklı yalnızca kendisini bekleyen zor yarışla meşguldü. Evinde kimseler yoktu. Herkes yarıştaydı. Uşak arabanın kapısının yanında efendisini bekliyordu. Ronski hazırlanırken hizmetçi iki ince yarışın çoktan başladığını, birçok beyefendinin onu sorduğunu ve ahırdaki oğlanın 2 kez geldiğini bildirdi. Ronski acele etmeden giyindi. Ahırlara gitti. Daha uzaktan bir yığın araba kalabalığı, yayalar, hipodromun çevresini saran askerler ve izleyicilerin doldurduğu tribünler görülüyordu. Bu ikinci yarış olmalıydı. Çünkü Ronski ahıra girdiği anda zil sesini duymuştu. Birkaç adım ötede yarış alanında götürülen Mahoti'nin atına rastlamıştı. Kızıl renkli gladyatöre kocaman kulaklıkla turuncu mavi bir örtü örtülmüştü. Kort nerede, diye sordu Ronski seyise. Ahırda, atı eğerliyor. Kapısı açık ahırda frufru eğerlenmiş dışarı çıkarılıyordu. Gecikmedim ya. İşler yolunda, işler yolunda, dedi İngiliz. Sinirlenmeyelim. Ronski tepeden tırnağa titreyen hayvanın güzel vücuduna bir kez daha baktı. Bu güzellikten bakışlarını zorla ayırarak barakadan çıktı. Tribünlere dikkat çekmeden yaklaşmanın tam zamanıydı. 2 verslik yarış bitiyordu. Bütün bakışlar başta giden muhafız alayından bir şövalye ile ardından gelen hafif süvari evinin üzerine çekilmişti. Her ikisi de son bir gayretle atlarını bitiş direğine sürüyordu. Koşu alanının ortasında ve dışındaki herkes bitiş direğine bakıyordu. Muhafız alayı atlıları, erler ve subaylar, şeflerinin ya da arkadaşlarının birazdan belli olacak zaferleri yüzünden duydukları heyecanı gürültülü çığlıklarla açığa vuruyorlardı. Ronski görülmeden yarışın bittiğini bildiren çan çalarken kalabalığın arasına girdi. Birinci gelen çamur içinde kalmış muhafız alayı atlısı Eğer'in üzerine yığıldı. Duman rengi atının dizginlerini elinden bıraktı. Atı terden kapkara olmuş, zorla soluyordu. Bacaklarının üzerinde güçlü duran at hızla gidiyordu. Muhafız alayı subayı derin bir uykudan henüz uyanmış bir adam gibi çevresine bakınıyor ve gülümsemeye çabalıyordu. Çevresini tanıdığı ve tanımadığı insanlardan kalabalık bir grup sarmıştı. Ronski, pavyonun önünde rahatça konuşup dolaşan yüksek sosyeteden insanları görünmeye çalıştı. Orada Bayan Karenina, Betsy ve ağabeyinin karısını fark etmişti. Ama oyalanmamak için onlara yaklaşmadı. Her an kendisini durduran, az önceki yarışlarla ilgili eleştiride bulunan ve bu denli geç gelmesinin nedenini soran tanıdıklarına rastlıyordu. Ödüllerini almak üzere bütün yarışçılar tribünlere çağrıldıkları sırada Ronski'nin ağabeyi Alexander, Alexey ile aynı boyda, aynı yapıda ama ondan daha yakışıklı, kırmızı yüzlü, kırmızı burunlu albay üniforması giyen biriydi. Yaklaştı. "Pusulamı aldın mı?" diye sordu. "Seninle görüşmek çok zormuş." Alexander Ronski, içkiye ve eğlenceye düşkün olmasına karşın bakıp usanmadan sık sık saraya giderdi. Kardeşiyle onun hiç hoşlanmadığı bir konu üzerinde konuşurken tüm bakışların üzerlerinde olduğunu bildiği halde sanki önemsiz bir şaka yapıyormuş gibi gülümseyen bir tavır takınmıştı. "Aldım ama gerçekten de neden endişelendiğini anlayamıyorum," dedi Alexey. "Az önce biri bana burada olmadığını ve pazartesi günü San Peterhof'ta rastladıklarını söyleyince endişelendim." "Öyle ama görevimizi yapmıyor değiliz. Ben rica ederim, bu işe karışma, hepsi bu." Ronski'nin asık yüzü sarardı. Alt çenesi titredi. Pek ender olurdu bu. Çok iyi yürekli biriydi. Pek seyrek öfkelenirdi. Ama kızdığı ve çenesi titremeye başladığı zaman onun tehlikeli olduğunu bilirdi Alexander Ronski. Ağabeyi neşeyle gülümsedi. "Sana yalnızca annemizin mektubunu vermek istiyordum. Ona yanıt ver ve yarıştan önce sinirlenme sakın. İyi şanslar," diye ekledi gülümseyerek uzaklaşırken. Çok geçmeden Ronski'yi bir dostun selamı durdurdu. "Artık dostlarını tanımıyor musun? Merhaba dostum," dedi Stepan Arkadyevich. Moskova'da olduğu kadar Petersburg'un bu seçkin topluluğu içinde parlak ve güzelce taranmış favorili yüzü pırıl pırıldı. "Dün geldim. Başarını göreceğim için çok sevinçliyim. Ne zaman görüşürüz?" Ronski ceketinin kolunu sıkarak "Yarın subay yemekhanesine gel," dedi. Engelli koşuya katılacak atların çağrıldığı hipodromun ortasına doğru yürüdü. Az önce koşmuş olan atlar ter içinde seyisleri tarafından götürülüyor. Çoğu İngiliz kanı canlı atlar birbiri ardına görünüyordu. İyice iliklenmiş örtülerinin altında kocaman, garip kuşlara benziyorlardı. Sağda güzel ve ince frufruyu götürüyorlardı. Hayvan oldukça uzun bacaklarıyla sanki yay üzerindeymiş gibi esneyerek yürüyordu. Ondan biraz ötede gladyatörün örtüsünü çıkarıyorlardı. Güzel ve düzgün biçimi, görkemli sağrısı ve çok kısa ayakları Ronski'nin ilgisini çekiyordu. Atına yaklaşmak istiyordu ama bir dostu onu durdurarak konuşmaya başladı. "Aa, işte Karenin, karısını arıyor. Kadın tribünün ortasında, onu görmediniz mi?" "Hayır, görmedim," dedi Ronski. Bayan Karenina'nın olduğu söylenen tribünden yana hiç bakmadan atına yaklaştı. Ronski eğeri düzeltmeye fırsat bulamadı. Oysa bu konuda buyruk vermesi gerekiyordu. Sıra numarası kurası çekmek üzere biniciler çağrılıyordu. Ciddi, sert, çoğunun yüzü sararmış 17 subay tribünün önünde toplanıp numara çektiler. Ronski 7 numarayı çekti. Sonra "At bin!" komutu duyuldu. Ötekilerle birlikte herkesin bakışlarını üzerine çektiğini hisseden Ronski, genellikle davranışlarını ağırlaştırıp sakinleştiren bir endişeyle atına yaklaştı. Kort, yarışların onuruna tören giysisini geçirmişti sırtına. Düğmeli siyah bir redingot, kıyıları yanaklarına dayanan sert kolalı yakalık, başında kara yuvarlak şapka ve ayağında uzun konçlu çizmeler vardı. Sakin, gururlu, iki elinde dizginlerle atın başının önünde yürüyordu. Frufru humaya yakalanmış gibi titreyip duruyordu. Ateşli bakışları yaklaştığını gördüğü Ronski'ye kayıyordu. Ronski parmağını eğerin altına soktu. Hayvan hala yan yan bakıyordu. Dişlerini gösterip kulaklarını kıstı. İngiliz dudaklarını büzerek hoşnutsuzluğunu belirtti. Eğerlenmesini denetliyorlardı demek. "Binin, siniriniz yatışır." Ronski son kez rakiplerine doğru döndü. Yarış sırasında onları göremeyeceğini biliyordu. İkisi önde, yarış çizgisinde yerlerini almışlardı bile. Ronski'nin en tehlikeli rakiplerinden biri olan dostu Galtsin, üzerine binmelerine izin vermeyen doğru atın çevresinde dolanıyordu. Dar pantolonlu ufak tefek süvari eri İngilizleri taklit etmek için hayvanın üstünde iki büklüm olmuş dört nala gidiyordu. Prens Kuzovlev, sapsarı yüzle bir İngiliz'in dizginlerinden tutup getirdiği Grabowski harısından alınma kısrağını biniyordu. Roski de tüm arkadaşları gibi Kuzevlev'in son derece onuruna düşkün, üstüne üstlükle sinirlerinin zayıf olduğunu biliyordu.
Ayrım sonu.